Ayrım 23.
Yemek zamanı geçti. Her saatte çıkan bir şeyler yok mu? Krokrot yiyebilirsiniz. Bana krokrot ve bir bira ver. Siyah bira mı yoksa beyaz mı? Hafif beyaz. Garson bir tabak içerisinde lahana yemeği getirdi. Üzerinde bir dilim pastırma ve şarapla pişirilmiş lahananın içine gömülü bir sosis vardı. Bunu yiyip bira içtim. Çok acıkmıştım. Kafenin masalarında oturan insanları seyrettim. Bir masada kağıt oynuyorlardı. Yanımdaki masada oturan iki adam konuşuyor ve sigara içiyorlardı. Kafe sigara dumanı doluydu. Sabah kahvaltı ettiğim çinko barın arkasında şimdi üç kişi vardı. Yaşlı adam, bir kasanın arkasına oturmuş masalara götürülen her şeyin hesabını tutan siyah elbiseli tombul bir kadın ve önlüklü bir oğlan. Kadının kaç çocuğunun olduğunu ve bunları nasıl doğurmuş olabileceğini düşündüm. Krokrot yemeği bitirdiğimde hastaneye geri döndüm. Bütün sokak tertemizdi şimdi. Dışarıda çöp bidonları kalmamıştı. Hava bulutluydu ama güneş bulutların arasından sıyrılmaya çalışıyordu. Yukarı asansörle çıktım. Koridordan Catherine'in odasına gittim. Beyaz önlüğümü orada bırakmıştım. Önlüğü üzerime giyip ensemden iğneledim. Aynaya baktığımda sakalımla sahte bir doktora benzediğimi gördüm. Koridordan aşağı yürüyüp doğum odasına gittim. Kapı kapalıydı. Kapıya vurdum. Hiç kimse yanıt vermeyince tokmağı çevirip içeri girdim. Doktor Catherine'in yanında oturuyordu. Hemşire odanın öteki ucunda bir şeyler yapıyordu. İşte kocanız geldi dedi doktor. Ah bir tanem, çok harika bir doktorum var benim dedi Catherine çok garip bir sesle. Bana nefis bir öykü anlatıyor ve ağrı çok kötü geldiğinde beni birazcık uyutuyor. Harika biri, siz harikasınız doktor. Sarhoş olmuşsun dedim. Biliyorum dedi Catherine ama bunu söylememeliydin. Sonra ver onu bana, ver onu bana. Maskeyi yakalayıp yüzüne yapıştırdı. Kısa ve derin soluyor, soluk soluğa kalıyor ve aletten tıkırtılar geliyordu. Sonra uzun bir iç çekişle kendini bıraktı. Doktor sol eliyle uzanıp maskeyi kaldırdı. Bu çok büyük bir taneydi dedi Catherine. Sesi çok garipti. Şimdi artık ölmeyeceğim bir tanem. Öleceğim noktayı geçtim. Sevinmedin mi? Yeniden oraya geri dönmez misin? Dönmeyeceğim. Gerçi ölümden korkmuyorum ama yine de ölmeyeceğim bir tanem. Böyle bir saçmalık yapmayacaksınız dedi doktor. Ölüp de kocanızı terk etmezdiniz siz. Yo hayır, ölmeyeceğim. Ölmezdim zaten. Ölmek aptalca bir şey. İşte geliyor, ver onu bana. Bir süre sonra doktor, birkaç dakikalığına dışarı çıkın Mr. Henry dedi. Bir muayene yapacağım. Nasıl gittiğini görmek istiyor dedi Catherine. Sonra geri gelebilirsin bir tanem. Gelebilir değil mi doktor? Evet dedi doktor. Gelebileceğiniz zaman size haber veririm. Kapıdan dışarı çıktım. Koridordan aşağı yürüyüp bebek geldikten sonra Catherine'in kalacağı odaya gittim. Orada bir sandalyeye oturup odaya baktım. Ceketimin cebinde yemeğe gittiğimde satın aldığım bir gazete vardı. Onu okudum. Dışarıda hava kararıyordu. Okumak için ışığı yaktım. Bir süre sonra okumayı bırakıp ışığı söndürdüm ve dışarıda havanın kararmasını seyrettim. Doktorun niçin bana haber göndermediğini merak ediyordum. Belki de orada olmamam daha iyiydi. Belki bir süre için uzaklaşmamı istemişti. Saatime baktım. Eğer 10 dakika içinde bana haber göndermezse ne olursa olsun gidecektim yanlarına. Zavallı, zavallı sevgili Cat. Birlikte yatmanın bedelini böyle ödüyordunuz işte. Tuzağın ucunda bu vardı demek. İnsanların birbirlerini sevmeleri sonucunda başlarına bu geliyordu. Tanrı'ya şükür gaz vardı yine de. Uyuşturucular olmadan önce kim bilir nasıl olmalıydı. Bir kez şarka yakalanmak yetiyordu. Hamileliği sırasında Catherine güzel zaman geçirmişti. Bu iyiydi. Neredeyse hiç rahatsızlanmamıştı. En sonlara gelinceye kadar çok fazla bir sıkıntısı olmamıştı. Ama şimdi sonunda onu da yakalamışlardı işte. Başınıza geleceklerden kaçamıyordunuz. Nerede kalmış kaçmak? Eğer 50 kez evlenmiş olsaydık bile aynı şey olacaktı. Peki ya ölürse? Ölmeyecek o. Artık insanlar çocuk doğururken ölmüyorlar. Bütün kocalar böyle düşünürler. Evet ama ya ölürse? Ölmeyecek o. Yalnızca zor bir zaman geçiriyor. Sonradan ne kadar kötü bir zaman olduğunu söyleyeceğiz ve Catherine aslında o kadar da kötü olmadığını söyleyecek. Ama ya ölürse? Ölemez o. Evet ama yine de ya ölürse? Yapamaz bunu. Sana söylüyorum, aptallık etme. Yalnızca kötü bir zaman. Yalnızca doğa ona cehennem azabı çektiriyor, o kadar. İlk doğum genellikle çok uzun sürer. Evet ama ya ölecek olursa? Ölemez o. Niçin ölsün ki? Ölmesi için ne neden var? Yalnızca doğmayı bekleyen bir çocuk var. Milano'daki güzel gecelerin bir yan ürünü. Sorun çıkarır, doğar ve sonra ona bakarsın. Belki onu seversin de. Ama ya ölecek olursa? Ölmeyecek o. Bir şeysi yok onun. Ama ya ölecek olursa? Ölemez o. Ama ya ölürse? Hey, peki o zaman ne olacak? Ya ölecek olursa? Doktor odaya girdi. Nasıl gidiyor doktor? Gitmiyor. Ne demek istiyorsunuz? Söylediğim şeyi. Bir muayene yaptım. Muayenenin sonuçlarını ayrıntılarıyla anlattı. O zamandan beri ne olacağını görmek için bekliyorum ama gitmiyor. Ne önerirsiniz? Yapılacak iki şey var. Ya uzun bir forsepsle doğum yaptırabiliriz ki bu yırtılmaya neden olabileceğinden çok tehlikelidir. Ayrıca çocuk için de kötü olabilir. Ya da bir sezeryan olabilir. Bir sezeryanın ne tehlikesi var? Ya ölecek olursa? Sıradan bir doğumdan daha tehlikeli olmaması gerekir. Siz kendiniz mi yapacaksınız? Evet, sanırım gereken şeyleri ve ihtiyacım olan insanları toparlayabilmem için bir saat gerekir bana. Belki birazcık daha az. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir sezeryan ameliyatı öneririm. Eğer benim karım olsaydı sezeryan yapardım. Sonra ne gibi etkileri olur? Hiçbir etkisi olmaz. Yalnızca ameliyat izi kalır. Peki ya enfeksiyon? Yüksek forceps ile yaptırılacak bir doğumdaki kadar yüksek değildir burada tehlike. Peki eğer bekleyip hiçbir şey yapmazsanız ne olur? Eninde sonunda bir şey yapmak zorunda kalırsınız. Mrs. Henry şimdiden gücünü çok yitirmiş durumda. Ne kadar erken ameliyat edersek o kadar güvenli olur. Elinizden geldiğince çabuk ameliyat edin dedim. Gidip yapılacakları söyleyeyim. Doğum odasına gittim. Hemşire masanın üzerinde yatan Catherine ile birlikteydi. Çarşafın altında Catherine çok solgun ve yorgun görünüyordu. Ona beni ameliyat edebileceğini söyledin mi diye sordu. Evet. Ne müthiş değil mi? Şimdi birkaç saat içinde her şey bitmiş olacak. Neredeyse tükenmek üzereydim bir tanem. İçim paramparça oluyor. Lütfen şunu bana ver. Bir işe yaramıyor. Of, bir işe yaramıyor. Derin soluk al. Alıyorum. Ah, artık bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Başka bir silindir getirin dedim hemşireye. Bu yeni bir silindir. Ben şaşkının tekiyim bir tanem dedi Catherine. Ama artık bir işe yaramıyor. Ağlamaya başladı. Of, bu bebeği doğurmayı ve hiç sorun çıkarmamayı ne çok istemiştim. Şimdi ise tükendim. Paramparça oldum ve gaz da bir işe yaramıyor. Ah bir tanem, hiç işe yaramıyor. Ölmeye bile aldırmıyorum. Yeter ki bitsin artık. Of, lütfen bir tanem. Lütfen durdur şunu. İşte yine geliyor. Of, of, of. Hıçkırıkları arasında maskenin içine soluyordu. İşe yaramıyor, işe yaramıyor, işe yaramıyor. Bana aldırma bir tanem. Lütfen ağlama, bana aldırma. Ben çok tükendim yalnızca. Benim zavallı sevgilim. Seni öyle çok seviyorum ki. Yeniden iyi olacağım. Bu kez iyi olacağım. Bana başka bir şey veremezler mi? Bana verecek bir şeyleri olsaydı keşke. Şimdi işe yarayacak, sonuna kadar açacağım. Ver onu bana şimdi. Düğmeyi sonuna kadar çevirdim. Catherine derin ve sert bir biçimde soluk alırken maskeyi tutan eli gevşedi. Gazı kapatıp maskeyi kaldırdım. Çok uzaklardan geri geldi. Bu çok güzeldi bir tanem. Ah, ne kadar iyi davranıyorsun bana. Cesur ol, çünkü bunu her seferinde yapamam. Seni öldürebilir. Artık cesur değilim bir tanem. Her yanım kırıldı. Beni kırdılar. Şimdi anlıyorum bunu. Herkes böyledir. Ama çok korkunç bir şey bu. Seni kırıncaya kadar sürdürüyorlar. Bir saate kadar bitecek. Ne güzel değil mi bir tanem? Ben ölmeyeceğim, öyle değil mi? Hayır, sana söz veririm ölmeyeceksin. Çünkü ölüp seni bırakmak istemiyorum. Ama bu işten öyle yoruldum ki öleceğimi hissediyorum. Saçmalama, herkes böyle hisseder. Kimi zamanlar öleceğimi anlıyorum. Ölmeyeceksin, ölemezsin. Peki ama ya ölürsem? Bunu yapmana izin vermem. Çabuk ver onu bana, ver onu bana. Biraz sonra ölmeyeceğim, ölüme bırakmayacağım kendimi. Elbette bırakmayacaksın. Sen benimle mi kalıyorsun? İzlemek için değil. Hayır, yalnızca orada ol. Elbette hep orada olacağım. Bana karşı çok iyisin. İşte, ver onu bana. Birazcık daha ver bana. İşe yaramıyor. Göstergeyi 3'e çevirdim, ardından 4'e. Doktorun geri gelmiş olmasını istiyordum. 2'nin üzerindeki sayılardan korkuyordum. Sonunda doktor yanında 2 hemşireyle geldi. Catherine'i tekerlekli bir sedyenin üzerine yatırdılar. Birlikte koridordan aşağıya yürüdük. Sedye koridordan hızla asansöre doğru ilerlerken herkesin yol açmak için duvar dibine çekilmesi gerekiyordu. Sonra yukarı çıktık. Kapıyı açıp asansörden dışarı çıktık ve koridordan ameliyat odasına gittik. Başında kepi ve maskesiyle doktoru tanıyamamıştım. İçeride başka bir doktor daha ve birkaç hemşire vardı. Bana bir şey vermeleri gerek dedi Catherine. Bir şey vermek zorundalar bana. Of, lütfen doktor bana bir işe yarayacak kadar verin. Doktorlardan biri Catherine'in yüzüne bir maske koydu. Kapıdan içeri baktığımda ameliyat odasının aydınlık küçük amfisini görebiliyordum. Öteki odaya gidip orada oturabilirsiniz dedi bir hemşire bana. Aşağıdaki beyaz masaya ve ışıklara bakan bir parmaklığın arkasında sıralar vardı. Catherine'e baktım. Maske yüzünün üzerindeydi. Şimdi sessizdi. Sedyeyi ileri sürdüler. Arkamı dönüp koridor boyunca yürüdüm. İki hemşire hızla galerinin girişine doğru gidiyorlardı. Bir sezaryen dedi biri. Bir sezaryen yapacaklar. Öteki güldü. Tam zamanında gelmişiz. Ne şanssız değil mi? Galeriye giden kapıdan içeri girdiler. Bir başka hemşire daha geldi. O da acele ediyordu. Şuradan doğru içeri girin, doğru içeri girin dedi. Dışarıda duracağım. Aceleyle içeri girdi. Koridorda aşağı yukarı yürüyordum. İçeri girmeye korkuyordum. Camdan dışarı baktım. Hava kararmıştı ama pencereden vuran ışıkta yağmur yağdığını görebiliyordum. Koridorun uzak ucunda bir odaya girip cam bir dolabın içindeki şişelerin etiketlerine baktım. Sonra dışarı çıkıp boş koridorda durdum ve ameliyat odasının kapısını gözlemeye başladım. Bir doktor arkasında bir hemşireyle dışarı çıktı. İki eliyle derisi yeni yüzülmüş bir tavşana benzer bir şey tutarak koridordan hızla karşıya geçti. Başka bir kapıdan içeri girdi. İçeri girdiği kapının yanına gittiğimde onları yeni doğmuş bir bebeğe bir şeyler yaparken buldum. Doktor görmem için bebeği havaya kaldırdı. Bir oğlandı. Topuklarından tutup arkasını tokatladı. İyi mi? Müthiş bir bebek. 5 kilo gelecek. Bebek için hiçbir şey duymuyordum. Benimle hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünüyordu. Hiçbir babalık duygusu hissetmemiştim. Oğlunuzla gurur duymuyor musunuz diye sordu hemşire. Onu yıkıyor ve bir şeylere sarıyorlardı. Küçük esmer yüzü, esmer eli gördüm ama kımıldadığını görmemiş ve ağladığını duymamıştım. Doktor ona yeniden bir şeyler yapıyordu. Üzgün görünüyordu. Hayır dedim. Annesini neredeyse öldürüyordu. Bu küçük sevimli şeyin suçu değil ki. Bir oğlan istemiyor muydunuz? Hayır dedim. Doktor bebekle uğraşıyordu. Yeniden ayaklarından havaya kaldırıp arkasını tokatladı. Daha fazla görmek için beklemedim. Koridora çıktım. Şimdi içeri girip bakabilirdim. Kapıdan içeri girdim. Galeride biraz ilerledim. Parmaklığın yanında oturan hemşireler onların olduğu yere gelmemi işaret ettiler. Başımı salladım. Olduğum yerden yeterince iyi görebiliyordum. Catherine'in ölmüş olduğunu sandım. Ölü gibi görünüyordu. Yüzünün görebildiğim parçası grileşmişti. Aşağıda ışığın altında doktor upuzun, forcepsle açılmış kalın kenarlı yarayı dikiyordu. Maskeli bir başka doktor uyuşturucu veriyordu. Maskeli iki hemşire doktora bir şeyler uzatıyorlardı. Bir engizisyon tablosuna benziyordu. Onları izlerken bütün ameliyatı da izleyebileceğimi anlamıştım ama izlememiş olduğuma memnundum. Onların kesmelerini izleyebileceğimi sanmıyordum ama yaranın çabuk, ustaca dikişlerde kapatılışını izledim ve sevindim. Yara kapatıldığında koridora çıkıp yeniden aşağı yukarı yürümeye başladım. Bir süre sonra doktor dışarı çıktı. Catherine nasıl? İyi, ameliyatı izlediniz mi? Yorgun görünüyordu. Diktiğinizi gördüm. Kesik çok uzun görünüyordu. Öyle mi düşündünüz? Evet, bu yara izi kapanacak mı? Elbette. Bir süre sonra tekerlekli sedyeyi dışarı çıkardılar ve hızla koridordan geçirip asansöre götürdüler. Ben de yanlarında gittim. Catherine inliyordu. Aşağıda onu odasında yatağına yatırdılar. Yatağın ayak ucunda bir sandalyeye oturdum. Odada bir hemşire vardı. Doğrulup yatağın yanında durdum. Odanın içi karanlıktı. Catherine elini uzattı. "Merhaba bir tanem," dedi. Sesi çok zayıf ve yorgundu. "Merhaba tatlım. Nasıl bir bebekmiş?" "Şşt, konuşmayın," dedi hemşire. "Bir oğlan, uzun, geniş ve esmer. İyi mi?" "Evet," dedim. "Çok iyi." Hemşirenin bana garip garip baktığını gördüm. "Korkunç yorgunum," dedi Catherine. "Üstelik canım felaket acıyor. Sen iyi misin bir tanem?" "İyiyim, konuşma şimdi." "Bana çok tatlı davranıyorsun. Ah bir tanem, felaket canım acıyor. Bebek neye benziyor?" "Buruşuk, yaşlı bir adam suratlı, derisi yüzülmüş bir tavşana benziyor." "Dışarı çıkmalısınız," dedi hemşire. "Madame Henry'nin konuşmaması gerekiyor." "Dışarıda olacağım," dedim. "Gidip bir şeyler ye." "Hayır, dışarıda olacağım." Catherine'i öptüm. Çok solgun, zayıf ve yorgundu. "Sizinle konuşabilir miyim?" dedim hemşireye. Benimle birlikte koridora çıktı. Koridorda biraz aşağı yürüdüm. "Bebeğin ne sorunu var?" diye sordum. "Bilmiyor muydunuz?" "Hayır." "Canlı değildi." "Ölü müydü?" "Soluk almaya başlatamadılar onu. Kordon boynuna dolanmış ya da ona benzer bir şey olmuş." "Öyleyse öldü." "Evet, çok yazık. Çok güzel, kocaman bir bebekti. Ben bildiğinizi sanıyordum." "Hayır," dedim. "Madamın yanına geri dönseniz iyi olacak." Yan tarafında hemşirelerinin raporlarının asılı olduğu bir masanın önündeki bir sandalyeye oturdum ve pencereden dışarı baktım. Karanlıktan ve pencereden yansıyan ışığın önünde yağan yağmurdan başka hiçbir şey göremiyordum. Demek böyleydi. Bebek ölüydü. Doktorun o kadar yorgun görünmesinin nedeni buydu. Ama odada onunla birlikteyken niçin öyle davranmışlardı? Belki de kendine gelip soluk almaya başlayacağını bekliyorlardı. Hiçbir dinim yoktu ama bebeğin vaftiz edilmesi gerektiğini biliyordum. Ama eğer hiç soluk almadıysa ne olacaktı? Hiç soluk almamıştı. Hiç canlı olmamıştı. Catherine'in içinde olduğu zaman dışında. Yeterince sık sık hissetmiştim onun tekmelerini. Bir haftadır hissetmiyordum. Belki de o zamandan beri boğulmuştu. Zavallı küçük çocuk. Böyle boğulanın ben olmuş olmamı isterdim. Hayır, istemezdim. Yine de bütün bu ölümler olmamalıydı. Şimdi Catherine de ölecekti. Tek yaptığın şey buydu işte. Ölüyordun. Bunun ne olduğunu bilmeden ölüyordun. Öğrenecek hiç zamanın olmamıştı. Seni içeri atarlar, kuralları söylerler ve ayağın yerden kesilir kesilmez öldürürlerdi seni. Ya seni öldürmekle sana iyilik yaparlardı Aymaya olduğu gibi ya da Rinaldi gibi sifiliz verirlerdi sana da. Ama sonunda seni öldürürlerdi. Buna emin olabilirdin. Biraz ortalıkta dolaşıp beklersen seni de öldüreceklerdi. Bir keresinde kampta ateşin üzerine bir kütük koymuştum ve üzeri karınca doluydu. Yanmaya başladığında karıncalar kaçışmaya başladılar. İlkin ateşin olduğu orta yere gittiler. Sonra geri dönüp uca doğru koşuştular. Yeterince uca geldiklerinde ateşin içine düşüyorlardı. Kimileri dışarı çıkabildiler. Bedenleri yanmış ve ezilmişti. Ama nereye gittiklerini bilmeden dışarı çıkmışlardı. Ama çoğu ateşe doğru gitmiş, sonra uca doğru geri çekilip serin uçta toplaşmış ve sonunda ateşe düşmüşlerdi. O zaman bunun dünyanın sonu olduğunu ve bir peygamber olmak için bunun harika bir şans olduğunu düşündüğümü anımsıyorum. Kütüğü ateşin üzerinden çekip karıncaların yere inebilecekleri bir yere fırlatmak yeterdi. Ama kütüğün üzerine bir teneke kupayla su dökmekten başka bir şey yapmamıştım. Suyu dökmemin nedeni de kupanın içine viski koyabilmekti. Üzerine de yeniden su ekleyecektim. Sanırım yanan kütüğün üzerine atılan bir kupa su yalnızca karıncaların pişmesine neden olmuştu. Şimdi de koridorda oturmuş Catherine'in nasıl olduğunu öğrenmeyi bekliyordum. Hemşire dışarı çıkmamıştı. Bu yüzden bir süre sonra odaya gidip yavaşça kapıyı açtım ve içeri baktım. İlk önce hiçbir şey görememiştim. Çünkü koridorda parlak bir ışık yanıyordu ve odanın içi karanlıktı. Sonra hemşirenin yatağın yanında oturduğunu ve Catherine'in başının yastığın üzerinde olduğunu gördüm. Çarşafların altındaki karnı düzleşmişti. Hemşire parmağını dudağına götürdü, sonra ayağa kalkıp kapıya geldi. Nasıl diye sordum. İyi dedi hemşire. Gidip bir yemek yiyin, sonra geri dönün isterseniz. Koridordan yürüdüm. Merdivenlerden inip hastanenin kapısından dışarı çıktım. Yağmurda karanlık sokaktan kafeye yürüdüm. İçerisi çok aydınlıktı. Masalarda birçok insan oturuyordu. Oturacak bir yer göremedim. Garson yanıma gelip ıslak ceketimi ve şapkamı aldı ve bana bira içerken akşam gazetesini okuyan yaşlıca bir adamın masasında bir yer gösterdi. Oturup garsona plat dojurun ne olduğunu sordum. Dana yahnisi ama bitti. Ne yiyebilirim? Salam ve yumurta, peynirli yumurta ya da krokrot. Bu öğlen krokrot yemiştim dedim. Doğru dedi. Evet, bu öğlen krokrot yemiştiniz. Kafasının tepesindeki açıklığı yandan taradığı saçlarla örtmüş, orta yaşlı bir adamdı garson. İyi bir insana benziyordu. Ne istersiniz? Salam ve yumurta mı yoksa peynirli yumurta mı? Salam ve yumurta dedim ve bira. Hafif beyaz biraydı değil mi? Evet dedim. Hatırladım dedi. Bu öğlen hafif beyaz bira içmiştiniz. Salam ve yumurtayı yiyip bira içtim. Salam ve yumurtayı yuvarlak bir tabağa koymuşlardı. Altta salam, üzerinde yumurtalar. Çok sıcaktı ve ilk lokmamda ağzımı serinletmek için bir yudum bira içmem gerekmişti. Acıkmıştım. Garsondan bir tabak daha istedim. Çok sayıda bira içmiştim. Hiç düşünmüyor, yalnızca karşımdaki adamın gazetesini okuyordum. İngiliz cephesinde yarılma olduğunu yazıyordu. Adam gazetesinin arkasını okuduğumu anlayınca gazeteyi katladı. Garsondan bir gazete istemeyi düşündüm ama dikkatimi toparlayamıyordum. Kafenin içerisi sıcak ve hava ağırdı. Masalardaki insanların birçoğu birbirlerini tanıyorlardı. Çok sayıda masada kağıt oynanıyordu. Garsonlar bardan masalara içki taşımakla uğraşıyorlardı. İçeri iki adam girdi ve oturacak bir yer bulamadılar. Benim olduğum yerin karşısındaki masanın başında durdular. Bir bira daha istedim. Henüz gitmeye hazır değildim. Hastaneye geri dönmek için henüz çok erkendi. Hiç düşünmemeye ve çok sakin olmaya çalışıyordum. Adamlar durmuş bekliyorlardı ama kimse yerinden ayrılmıyordu. Sonunda çıkıp gittiler. Bir bira daha içtim. Şimdi önümdeki masada bir yığın kase birikmişti. Karşımdaki adam gözlüğünü çıkardı, kılıfına yerleştirdi, gazetesini katlayıp cebine koydu. Şimdi elinde likör bardağıyla odadan dışarı bakıyordu. Birden gitmem gerektiğini anladım. Garsonu çağırıp hesabı ödedim. Ceketimi giyip şapkamı taktım ve kapıdan dışarı çıktım. Yağmur altında hastaneye yürüdüm. Yukarıda koridordan aşağı gelen hemşire ile karşılaştım. Şimdi otelinizden aradım sizi dedi. İçimde bir şeyler çöktü. Bir terslik mi oldu? Mrs. Henry'nin bir kanaması oldu. İçeri girebilir miyim? Hayır, henüz değil. Doktor yanında şimdi. Tehlikeli mi? Çok tehlikeli. Hemşire odaya girip kapıyı kapattı. Dışarıda koridorda oturdum. İçimdeki her şey boşalmıştı. Düşünmüyordum, düşünemiyordum. Öleceğini biliyordum ve ölmemesi için dua ediyordum. Öldürme onu. Ah Tanrım, lütfen öldürme onu. Eğer onu öldürmezsen senin için her şeyi yaparım. Lütfen, lütfen, lütfen öldürme onu. Tanrım, lütfen öldürme onu. Eğer onu öldürmezsen söylediğin her şeyi yaparım. Bebeği aldın ama onu öldürme. Bebeği alman tamamdı ama onu öldürme. Lütfen, lütfen sevgili Tanrım, öldürme onu. Hemşire kapıyı açtı. Parmağıyla gelmemi işaret etti. Arkasından odaya girdim. Ben içeri girdiğimde Catherine bana bakmadı. Yatağın yanına gittim. Doktor yatağın öteki tarafında duruyordu. Catherine bana bakıp gülümsedi. Yatağın üzerine eğilip ağlamaya başladım. Zavallı bir tanem dedi Catherine, çok yumuşak bir sesle. Rengi çekilmişti. İyi olacaksın Cat dedim. İyileşeceksin. Öleceğim dedi. Sonra biraz bekleyip bundan nefret ediyorum dedi. Elini tuttum. Bana dokunma dedi. Elini bıraktım, gülümsedi. Zavallı bir tanem, istediğin kadar dokunabilirsin bana. İyileşeceksin Cat. İyi olacağını biliyorum. Eğer başıma bir şey gelirse diye sana bir mektup yazmaya niyetleniyordum ama bunu yapmadım. Sana bir rahip ya da seni görecek başka birini getirmemi ister misin? Yalnızca seni isterim dedi. Sonra biraz ardından ekledi. Korkmuyorum, yalnızca nefret ediyorum bundan. Bu kadar çok konuşmamalısınız dedi doktor. Tamam dedi Catherine. Benden yapmamı istediğin bir şey var mı Cat? Sana getireceğim bir şey var mı? Catherine gülümsedi. Hayır, biraz sonra ekledi. Bizim yaptıklarımızı başka bir kızla yapmayacaksın ve ona aynı şeyleri söylemeyeceksin, değil mi? Hiçbir zaman. Yine de sevgililerin olsun isterim. Ben onları istemiyorum. Çok fazla konuşuyorsunuz, dedi doktor. Konuşamazsınız. Mr. Henry'nin dışarı çıkması gerek. Sonra yeniden gelebilir. Ölmeyeceksiniz. Saçma şeyler söylemeyin. Peki, dedi Catherine. Geceleri gelip seninle kalacağım, dedi. Konuşmakta çok zorlanıyordu. Lütfen odadan dışarı çıkın, dedi doktor. Catherine bana göz kırptı. Yüzü grileşmişti. Hemen kapının dışında olacağım, dedim. Endişelenme bir tanem, dedi Catherine. Bir damla bile korkmuyorum. Yalnızca pis bir oyun bu. Benim tatlı, cesur sevgilim. Koridorda bekledim. Uzun süre bekledim. Hemşire kapıya çıkıp yanıma geldi. Korkarım, Mrs. Henry çok hasta, dedi. Onun için korkuyorum. Öldü mü? Hayır, ama bilinçsiz. Öyle görünüyordu ki birbiri ardına kanamalar oluyordu. Bunları durduramıyorlardı. Odaya girip ölünceye kadar Catherine'in yanında kaldım. Bütün bu zaman boyunca bilinçsizdi ve ölmesi çok uzun sürmedi. Odanın dışında koridorda doktorla konuştum. Bu gece yapabileceğim bir şey var mı? Hayır, yapacak hiçbir şey yok. Sizi otelinize götürebilir miyim? Hayır, teşekkür ederim. Bir süre burada kalacağım. Söylenecek hiçbir şey olmadığını biliyorum. Size anlatamam. Hayır, dedim. Söylenecek hiçbir şey yok. İyi geceler, dedi. Sizi otelinize götüremez miyim? Hayır, teşekkür ederim. Yapılacak tek şey buydu. Ameliyatta gösterdi. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Sizi otelinize götürmek isterdim. Hayır, teşekkür ederim. Koridordan aşağı yürüdü. Odanın kapısına gittim. Şimdi içeri giremezsiniz, dedi hemşirelerden biri. Evet, girebilirim, dedim. Henüz içeri giremezsiniz. Çıkın dışarı, dedi. Öteki de çıksın. Ama onları dışarı çıkarıp kapıyı kapattıktan ve ışığı söndürdükten sonra bunun bir işe yaramayacağını gördüm. Bu bir heykelle vedalaşmaya benziyordu. Bir süre sonra dışarı çıktım. Hastaneden ayrıldım ve yağmur altında otele geri döndüm. Kitabın sonu.